Ayrım 5.
Sayfa 59. 14 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Ne kadar garip bir tecellidir ki, amcam Abdülaziz Han'ı düşürmek için Avrupa'ya kaçan genç Osmanlılar, eninde sonunda muratlarına ermişler, hem Abdülaziz Han düşmüş, hem de hemen peşinden açılan 93 Rus Savaşı, Rumeli'nin yarısını alıp götürmüştü. Tıpkı onlar gibi, beni düşürmek için Avrupa'ya kaçan Jöntürkler de muratlarına ermişler, beni düşürmüşler ve girdikleri Cihan Savaşı'nda da Osmanlı İmparatorluğunu elden çıkarmışlardı. Her iki grupta memleketin okumuş yazmışlarını içine alıyordu. Her iki grupta batıcılığa hayrandı. Her iki grupta memleketin tek kurtuluşunu meşrutiyette görüyorlardı. Her iki grupta emellerine ordunun bir parçasını vasıta etti. Her iki grubun dayandığı ordu da içinden parçalandı. Evet, ne kadar daha garip bir tecellidir ki ben bu olayların her ikisinin de içinde yaşadım. Amcamın öfkeyle yapamadığını ben sabırla yapmayı denedim. Amcamın ceza ile başaramadığını ben bağışlayarak elde etmeye çalıştım. Ama yine de muvaffak olamadım. Ve daha garip bir tecelliye bakınız ki, genç Osmanlıları da, Jön Türkleri de, Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak isteyen büyük devletlerin hepsi arkalıyorlardı. Bu devletlerin gözünde ümit bu gençlerdeydi. Bunların dediği yapılırsa Osmanlı İmparatorluğu kurtulacak, dediklerine kulak asılmazsa batacaktı. İki kere istemeyerek de olsa dediklerini yaptık ve işte battık. Bari son kalan bir avuç vatan toprağında yaşayanların gözleri açıldı mı? İnşallah. Evladım sayılan bu vatan çocukları benim bir sarayın dört duvarı arasında gördüğüm hakikati koskoca yeryüzünü gezip tozdukları halde nasıl görmediler? Nasıl görmediler de ecdat kanı ile sulanmış koskoca bir ülkeyi kendi elleriyle batırdılar? Suçlamaya dilim varmıyor. Fakat görüyorlardı ki İngilizler, Fransızlar, Ruslar, hatta Almanlar ve Avusturyalılar, yani bütün büyük Avrupa devletleri menfaatlerini Osmanlı mülkünün parçalanmasında bulmuşlardır, düşmandılar. Görüyorlardı ki bu devletler birbirleriyle dalaşıyorlar ama Osmanlıları üleşmekte anlaşıyorlardı. Anlaşamadıkları kimin daha büyük parçayı yutacağı idi. Öyle olduğu halde bu düşüncede olan devletlerin kendilerini arkalamalarından da mı bir mana çıkaramıyorlardı? Söyledim, yine söyleyeceğim. Anlattım, yine anlatacağım. Düşünmüyorlar mıydı ki Osmanlı ülkesi birçok milletlerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir? Böyle bir ülkede meşrutiyet, ülkenin unsuru aslisi için temel unsur, ölümdür. İngiliz parlamentosunda bir Cezayirli mebus var mıydı ki, Osmanlı parlamentosunda Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp, Arap mebusu bulunmasını istemeye kalkıyorlar? Hayır, bunca okumuş düşünmüş, kendisini davasına vermiş vatan evladının cibilliyetsiz çıkacağını kabul edemem. Sadece aldandılar derim. Aldandılar ama cezalarını kendilerinden çok aldanmayan milyonlarca masum vatan evladı çekti. Hem öldüler hem vatandan oldular. Kendilerine Jön Türkler denilen kimseler aslında 3-5 kişidir. Bunlar yıllarca Avrupa'da benim aleyhimde çalışmışlar, benim aleyhimde çalışmanın vatanın da aleyhinde çalışmak demek olduğunu düşünmeden yazmışlar, çizmişler, söylemişlerdir. Çıkardıkları gazeteleri gizlice memlekete sokmanın yolunu büyük devletlere arkalarını dayayarak buluyorlar. Yabancı postanelerden de yabancı uyruklu kimseler aracılığı ile çekip şuna buna dağıtıyorlardı. Yıllar yılı ciddi sayılabilecek bir tesirleri olmamıştır. Ciddi sayılacak bir fikirleri olmadığı gibi. Fakat ben buna rağmen kendileriyle ilgilendim. Yabancı memleketlerde parasızlık yüzünden bazı şeylere katlanmamaları için gazetelerini satın almak bahanesiyle büyüyecek yardımlarda bulundum. Bazı kimselerin memlekette para göndermelerine göz yumdum. Tek yabancıların maşası olmasınlar, muhalefetleri yanlış da olsa namuslu kalsın diye. Beni bu yardımlara iten sebepler de vardı. Ahmet Rıza Bey, Bursa'da Marif Müdürü iken, Paris'te ihtilalin 100. yılı sebebiyle açılan sergide, Bursa İpeklilerini teşhir etmek bahanesiyle Avrupa'ya gitti ve bir daha dönmedi. Oradan bana bir ıslahat layihası, reform raporu gönderdi, okudum. Hiçbir şey yoktu. Ne memleketi tanıyor, ne tekliflerinin ne getireceğini hesaplayabiliyordu. Bir kenara koydum. Ardından Meşveret adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. Paris sefirimize ne ile geçiniyor diye sordurdum. Paris'te Türkçe dersleri vererek diye cevap verdiler. Paris'te hem de Türkçe dersleri vererek geçinmek, ayrıca bir gazete çıkarmak ve bunun da külfetlerine katlanmak. Buna hayatında bir kere fırından ekmek almamış basit bir cariye bile inanmaz. Dolaylı yollardan para göndermeye başladım. Çünkü başka çare yoktu. Biraz da mizancı diye tanınan Murat Bey'den bahsedeyim. Bu bir başka garabettir. Murat Bey, delikanlı yaşında Kafkasya'dan kalkmış, okumak için Kırım'a gideceğine İstanbul'un yolunu tutmuştur. İstanbul'da ilk çaldığı kapı Mithat Paşa'nın konağıdır. Hemen Mithat Paşa tarafından kabul edilir, dinlenir ve bir tezkere ile Rüştü Paşa'ya gönderilir. Murat Bey bir süre Rüştü Paşa'nın katipliğini yapmış. Paşa'nın ölümünden sonra Mülkiye Mektebi'ne tarih hocası oldu. İngiliz politikasına taraftar olarak biliniyordu. Nitekim ben İngiliz politikasına taraftar olan Sait Paşa'yı sadrazamlıktan uzaklaştırınca o da Mizan adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Bu gazetesinde bana övgüler yayınlıyor ama kabineye memur ettiğim devlet ileri gelenlerine ver yansın hücum ediyordu. Hükümet gazetesini yıllar sonra kapattı. Ben kendisini korudum ve Duyun'u Umumiye Komiserliğine tayin ettirdim. Bir gün Rusya'ya kaçtı. Oradan Avrupa'ya geçti. Londra'da Lord Salisbury ile görüşüp Mizan'ını Mısır'da çıkarmak müsaadesi alabildi. Tekrar Avrupa'ya geçti ve en sonra Ahmet Celalettin Paşa aracılığı ile yeniden İstanbul'a döndü. Bu dönem içinde nasıl geçindiğini, nasıl bu uzun seyahatleri yapabildiğini, gazetesini hangi para ile çıkardığını araştırmak istemiyorum. Ahmet Celalettin Paşa'nın Mısır'da Ali Kemal Bey'den, İzmit'te linç edilen itilafçı yazar Ali Kemal, aldığı bir mektubu görmüştüm. Bu mektup herhalde yıldız evrakı arasında saklıdır. Kimin nereden para aldığını isim isim yazıyordu. Bu mektupta Doktor Abdullah Cevdet, Doktor İshak Şükuti, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, Doktor İbrahim Temo'nun Fransız ve İtalyan localarına bağlı olduklarını ve bu locaların yardımıyla yaşadıklarını, hatta memleketteki ailelerine dahi bu localar eliyle para gönderildiğini yazıyor ve bunların vesikalarını gönderiyordu. Avrupa'da, Mısır'da çeşitli namlar altında çıkan gazeteler ve buralarda gezinen gizli cemiyet adamları, daha önce de söylediğim gibi memlekete ciddi bir zarar vermediler. Fakat Mason locaları, bütün takiplerimize rağmen İttihat ve Terakki'ye bağlı subayları harekete geçirince, bu avare insanlar birer bayrak haline geldiler. İşte Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hikayesi de budur. Evet, hikayesi budur ama neticesi de bugün maalesef gözlerimizin önündedir. Bana diyeceklerdir ki, bütün bunları biliyordun da niçin engel olmadın, niçin devletin yıkılmasına göz yumdun? Haşa, göz yummak şöyle dursun, her an tetikte yaşadım. Fakat önleyemezdim, önleyemedim de. Çünkü yalnızdım, onların arkasında bütün düşman dünyası vardı. Mizacım ve şartlarım başka türlü olmama elverişli değildi. Dostlarım beni yumuşak başlı olmakla, düşmanlarım zalim, gaddar olmakla suçlarlar. İki tarafta yanılır. Ben ne bir Yavuz Selim Han idim, ne de Yavuz Selim Han'ın ülkesi benim buyruğumdaydı. Birkaç kelle koparıvermek, laf söylerken kolaydır. Her koparılan kelle, insanın önünde bir uçurum açar. Bu uçurumu doldurabiliyorsan, gözdağı verebilirsin ve gözdağı verdiklerin dediklerinden çıkmazlar. Ama uçurumlar kapanmıyorsa, hiçbir şey yapman mümkün değildir. Ben doğuştan merhametli bir insanım. Fakat devletin merhametle idare edilemeyeceğini de bilirim. Ne yaptıysam yapabildiğimdir. Yavuz Selim Han da benim zamanımda padişah olsaydı, o da benim gibi yapardı. Gerekeni yaptım, faydalının peşinden koştum. Ahaliyi ezdirmemeye çalıştım. Beyhude kan dökülmesinin her yerde karşısına çıktım. Memleketim Jön Türklere gösterdiğim şefkatin değil, Jön Türklerin bağışlanmaz gafletlerinin kurbanı oldu. İşte o kadar. 17 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Musahibim iki gündür neden yazılara devam etmediğimizi sordu durdu. Düşünüyorum. Vatanımın nereden nereye geldiğini düşünüyorum. Üç kıtaya yayılmış koskoca bir cihangirlik 10 yılda bir avuç toprak haline geldi. Vebali kimin? Kimin olduğunu bulsak ne işe yarar? Vatan elden gittikten sonra. 40 yıldır büyük devletlerin birbirleriyle kapışmasını bekledim. Bütün ümidim oydu ve Osmanlı'nın bahtını buna bağlı görürdüm. O beklediğim gün geldi. Heyhat ki ben tahttan uzaklaştırılmış, ülkemi idare edenler de akıldan ve basiretten uzak görüş. uzaklaşmışlardı. 40 yıl beklediğim büyük fırsat bir daha ele geçememek üzere Osmanlı'nın elinden çıktı gitti. 30 bu kadar yıl tahttan uzaklaşmamak için çalışmışsam bunun içindi. Saltanatım günlerinde bazı büyük devletlere tavizler vermişsem bunun içindi. Donanmayı Halic'e kapamış, talime dahi çıkarmamışsam bunun içindi. Girit'i İngilizlere kaptırmamak için Yunan muharebesini göze almışsam bunun içindi. Velhasıl 30 bu kadar yıl ne yapmışsam, ne etmişsem doğrusu da yanlışı da yalnız bunun içindi. Bu sırrı 40 yıl içimde sakladım. Ahvadıma, gelecek kuşaklar, beni tanımaları için anlatacağım. En güvendiğim sadrazamlarıma bile açmadım. Çünkü sınayarak öğrendim ki iki kişinin bildiği bir şey sır olmaktan çıkıyor. Oysa bunun yabancı devletlerce bilinmemesi, duyulmaması gerekliydi. Osmanlılar ancak böyle bir fırsatı zamanında ve basiretle kullandıkları takdirde kurtulacaklar, yeniden büyük devlet olacaklardı. Bu kanaate nereden ve nasıl ulaştığımı anlatabilmekliğim için tahta çıktığım günlerde dünyayı ve memleketi nasıl bulduğumu bilmek lazımdır. Ben bu kanaate o günlerde de ulaşmış değilim. Rus Muharebesini, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, kaybettikten ve bu muharebe içinde büyük devletlerin bize bakışlarını yakından gördükten sonra edindim. Tek başına yaşayacak ve direnecek gücümüz yoktu. Bizi parçalamakta birleşmiş düşmanlarımız kendi aralarında parçalanırlarsa ve biz de bu parçalardan birinin vazgeçemeyeceği kuvvet olabilirsek yeniden dünya için söz sahibi olabilirdik. Büyük devletler arasındaki rekabetin eninde sonunda onları çatışmaya götüreceği gözler önündeydi. Öyleyse Osmanlı Devleti de böyle bir çatışmaya kadar parçalanma tehlikelerinden uzak yaşamalı ve çatışma güne ağırlığını ortaya koymalıydı. İşte benim 33 yıl süren siyasetimin sırrı. 18 Mart 1333, 1917, Beylerbeyi. Amcamın şehadeti ve biraderim Murad'ın aklına zarar getirmesinden sonra tahta çıktığım zaman dışta ve içte büyük meselelerle karşı karşıya kaldım. Payitaht, başkent, karma karışıktı. Birkaç ay gibi kısa bir zaman içinde iki padişah düşürülmüş, biri şehit edilmiş, biri mecnun olmuştu. Ordunun ve devletin ileri gelenlerinden bazıları bu işlere karışmışlar, suç işlemişlerdi. Korku içindeydiler. Hem devleti ellerinde tutuyorlar, hem de korkuyorlardı. Yıkmak için aralarında birleşebilmişlerdi ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İşin elebaşısı Hüseyin Avni Paşa, kendisini sürgüne gönderen padişahı tahttan düşürmüş, şehit ettirmiş, muradına ermişti ama işbirliği ettiği arkadaşlarının ayrı havalar çalmasından tedirgindi. Mithat Paşa ve arkadaşları hesap verme korkusu içinde sarayı bütün haklarından tecrit etmek sevdasına düşmüşlerdi. Sadrazam Rüştü Paşa her iki tarafa da güvenemiyor ama onlardan da bir türlü ayrılamıyordu. Durmadan konaklarda toplanıyorlar, konuşuyorlar fakat bir karara varamıyorlardı. Bunun haricinde olan devlet büyükleri olup biteni ibretle seyrediyorlar, bazıları bana gelip bunun önüne geçmemi benden istiyorlardı. Kararsızdım. Mithat Paşa halka bir kurtarıcı gibi görünmekteydi. Avrupa devletleri de kendisini destekliyorlardı. Halkın vicdanı ve o günlerde Avrupa efkarı umumiyesiyle beraber olmak aklın ve siyasetin icabıydı. Ben de öyle yaptım. Mithat Paşa'yı sadrazam tayin ettim. Mali duruma gelince hazine borç içindeydi. Varidat her yıl biraz daha azalıyordu. Tanzimattan beri her şeyimizi Avrupa'dan getirtir olmuştuk. Yerli bezgahlar birer birer sönüyordu. Her tarafı Avrupa bezleri kaplamıştı. Kurulmuş birkaç fabrika bile kapanacak hale gelmişti. Gümrük varidatı büyük devletlerle yaptığımız anlaşmalar yüzünden hiç mesabesine inmişti. Kendi yağımızla bile kavrulamıyorduk. Yol yoktu. Haberleşme güçleşmişti. Geniş imparatorluk toprakları kendi kaderine terk edilmiş gibiydi. Yeni yeni okullar açılmış, birçok gençler Avrupa'ya gönderilip okutulmuştu gerçi. Fakat gerek bu okullardan çıkanlar ve gerekse Avrupa'da okuyup gelenler daha devlet kadrolarını dolduramamıştı. Kadroların büyük kısmı ekaliyetin elindeydi. Hele hariciye nezaretinde tek tük gençlerimiz işi yavaş yavaş ele geçirmeye başlamıştı. Fakat Avrupa devletlerindeki temsilciliklerimizde, sefaretlerde Rum soyundan memurlarımız vardı ki Bazıları Yunanistan'a hizmet etmeyi Osmanlı'ya hizmetin üstüne çıkarıyorlardı. Amcam Abdülaziz Han'ın zamanında ordunun ve donanmanın büyük bir kuvvet haline gelmiş olduğu bir hakikattir. O kadar ki ordunun kuvvetinden Ruslar, donanmanın gücünden Fransızlar ve İngilizler bayağı ürkmüşlerdi. Ordunun Sırbistan ve Karadağ muharebelerinde Rus gönüllü subaylarını perişan etmesi herkesin gözünü açtı. Bu yüzdendir ki uydurma israf ve sefaat şayaları ile amcamı halkın gözünde küçük düşürmeye var güçleriyle çalıştılar ve sonunda emellerine ulaştılar. Böylece yalnız Abdülaziz Han'dan kurtulmakla kalmadılar. Onun kurduğu ordu ve donanmayı da parçalamaya muvaffak oldular. Çünkü hanedana baş kaldırmış subaylarla hanedana bağlı kalmış subaylar ortaya çıktı ve bunlar birbirlerine güvenemez oldular. Tahta çıktığım günlerde bu hakikatleri bilmiyordum. Bunları Rus muharebesi sırasında birer birer ve tecrübeyle öğrendim. Bir şey daha ortaya çıktı ki, dünyada yalnızız. Düşman vardır fakat dost yoktur. Salip her zaman müttefik bulabilmekte fakat Hilal her zaman yalnız kalmaktadır. Osmanlı'dan menfaat bekleyenler ona dost görünmekte fakat umduğunu bulamadığı zaman hemen düşman kesilmektedir. Ben de siyasetimi bu esas üstüne kurdum. Düşmana düşmanın silahıyla gitmek şarttı. Osmanlı ülkesinin o yıllarda hangi buhranların içinde olduğunu kısaca anlattım. Şimdi o yıllarda dünyanın ne hallerde olduğunu da kısaca anlatmalıyım ki 30 bu kadar yıl güttüğüm politikanın mesnetleri, dayanak, ortaya çıksın. Tahta geçtiğim yıllarda dış politikada ilk gözüme çarpan şey Prusya'nın Fransa'yı yendikten sonra 1870-1871 Fransız-Prusya Savaşı. 79 günde Prusya orduları Paris'e girdiler ve Fransa'ya diz çöktürttüler. Alman birliğini kurmuş olması oldu. Muktedir bir devlet adamı olan Bismarck, küçücük Prusya'dan koskoca bir Almanya çıkarmasını bilmişti. Birkaç yıl içinde doğup gelişiveren bu devlet, Avrupa kuvvetler dengesini bozmuş, bütün devletlerin dış politikalarında büyük değişiklikler gerektirmişti. O zamana kadar İngiltere ile yarışan Fransa, bu yarışı bırakmadıysa da hafifletti. Kendi güvenliğini sağlamak için Ruslarla anlaşma yollarını aramaya başladı. Bu yüzden bizimle yürüttüğü politikayı yeni baştan gözden geçirdi. Nitekim bu korku yüzünden hemen daima Osmanlı ülkesindeki ihtilaflarda sürekli olarak Rusları desteklemiştir. Ruslar da batıda kuvvetli komşuları Almanların hesabını yapmaya başladılar. Avusturya dostu düşmanı karıştırarak politikasını yeniden kurdu. Yalnız İngiltere adalarına ve üstün donanmasına güvenerek Bismarck Almanyası ile pek ilgilenmedi. Hatta bundan yararlanarak öteki Avrupa devletlerinin kendi güvenlikleriyle uğraşmasını fırsat bilip Akdeniz'de Osmanlı toprakları üzerinde ve Asya'da yeni haklar sağlamak yolunu tuttu. Gladstone yapabildiğini yap, kazanabildiğini kazan politikası ile cihangir bir devlet kurma yolundaydı. Benim tahta çıktığım yıl İngilizler Hindistan'ı ele geçirmişlerdi. Bir yandan Hint yolunun güvenliğini sağlamaya gayret ediyorlar, bir yandan Çin'e, Orta Asya'ya girmeye çalışıyorlardı. Ruslar da bu yıllarda gözlerini Orta Asya'ya çevirdiler. Bu yıllarda Fergana'yı alarak Hokant Hanlığı'nı ele geçirdiler. Rusların Fergana'ya girişi 1876. Bunu Kırgızistan, Türkistan, Tacikistan'ı istilaları takip etti. İngilizlerle Ruslar Asya'da büyük bir rekabet içindeydiler. Amerika'da genç ve kuvvetli bir devlet doğmuştu. İspanya, müstemlekelerinden, sömürgelerinden sürekli olarak çıkarılıyordu. Dünya Yahudileri teşkilatlanmıştı. Mason locaları yolu ile Arz-ı Mevud'un peşine düştüler. Bunlar daha sonra bana da gelmiş ve Filistin'de Yahudileri yerleştirmek için büyük paralar karşılığı benden toprak istemişlerdi. Tabii reddettim. Apaçık görüyordum ki Avrupa'nın büyük devletleri kendi aralarında dünyayı bölüşmeye çıkmışlardı. Bölüşecek ülkeler arasında Osmanlı mülkü de vardı. Ben bu kuvvetlerin önünde tek başına duramazdım. Gücümüz yetmezdi. Yapabileceğim tek şey aralarındaki rekabetten yararlanıp her birine daha büyük lokma ümidi dağıtarak birini ötekine düşürmekten ibaretti. Yine apaçık görüyordum ki Almanya'nın kurulmasıyla bozulan Avrupa dengesi eninde sonunda bu büyük devletleri birbirine düşürecekti. Eğer o güne kadar memleketimi parçalanmaktan kurtarabilirsem, o çatışma koptuğu zaman kümelenmelerden birine katılıp öteki tarafı kırmakla varlığımızı koruyabilirdim. Bunun ne zaman olacağı belli değildi ama bana uzakta görünmüyordu. Almanların her yıl biraz daha güçlenmesi, Fransızları, Rusları olduğu kadar İngilizleri de tedirgin etmeye başlayacağını görüyordum. Bunun sonu birbirleriyle kapışmak ve hesaplaşmak olacaktı. Nasıl bir yol tutacağımı dikkatle araştırdım. Büyük devletlerin İstanbul'da yaptıkları konferans sırasında görmüştüm ki, bunların niyetleri iddia ettikleri gibi Hristiyan tebaanın hukukunu temin değil, önce muhtariyetlerini, sonra istiklallerini temin suretiyle Osmanlı ülkesini parçalamaktır. Bunu iki surette temin etmeye çalışmaktadırlar. Birincisi, Hristiyan ahaliyi ayaklandırıp ortalığı karıştırmak ve böylece bunlara arka çıkmak. İkincisi, bizi kendi aramızda parçalamak için meşruti idareyi getirmek. Her iki gayeleri için de aramızda kolayca taraftar bulabiliyorlardı. Meşruti idarelerin bir milli vahdet halinde bulunan ülkelerde kolayca işlediğini, böyle bir vahdet içinde olmayan ülkelerin bu idareye itibar etmediğini fark edemeyen bazı Türk münevverleri maalesef düşmanların ekmeklerine yağ sürmekteydiler. Ben bu ihanetlerin ve ayaklanmaların içinden ülkemi nasıl çıkarabilirdim? Yine İstanbul Konferansı göstermişti ki, Abdülaziz Han'ın orduyu ve donanmayı güçlendirme yoluna girmesi, büyük devletleri telaşlandırmış ve bu teşebbüs hayatına mal olmuştu. Daha sonra kopan Rus muharebesi ordunun güçlendiğini ortaya koymuştur. Eğer hanedana başkaldıran subaylar ve hanedana bağlı subaylar meselesi olmasaydı, Rus ordularını durdurabilecek ve zaferi kazanabilecektik. Demek orduya verilen emekler boşa gitmemişti. Buna karşılık bu muharebe, donanmanın sayı üstünlüğüne rağmen bir iş göremediğini de ayrıca ortaya koymuştur. Çünkü bizim gemilerimizin hemen hepsinde İngiliz çarkçı başıları vardı. Bu donanma İngilizlerin elindeydi demektir. Bu çarkçı başıların bazılarını muharebenin başında değiştirmek istediğimiz zaman İngiltere elçisi saraya koşmuş ve bu teşebbüsün İngiltere'ye itimadımız olmadığı biçiminde yorumlanacağını açıkça söylemekten çekinmemişti. Öyleyse bir donanmamız yok demekti. Çünkü bu donanma hem Fransızlarla İngilizleri bize düşman ediyor, hem savaşta bir işe yaramıyordu. Faydası olmayan fakat mazaratı olan bir şeyi muhafaza etmek aklın icabı dışındadır. Donanmayı Haliç'e çektirdim ve böylece Fransız ve İngilizlere Akdeniz'de kendileriyle boy ölçüşmeye niyetimiz olmadığını anlatmış oldum. Gerçekten bu tedbir uzun süre İngilizleri ve Fransızları bizimle uğraşmaktan uzak tutmuştur. Buna karşılık ordunun yeni silahlarla donanmasına ve yeni harp sanatına uygun hazırlanmasına hız verdim. Büyük bir asker olan Van der Goltz'u İstanbul'a getirdim. Yarın kopacağını umduğum ve beklediğim savaşta denizlere hakim devletle bir olursam, ordularım onun işine yarayacak, donanması da benim işimi kolaylaştıracaktı ve üstelik elimde dövüştüğüm milletin harp oyunlarını çok iyi bilen bir ordum olacaktı. Abdülaziz Han'ın halinde donanma işe karıştı da, onun için Abdülhamit donanmayı battal etti derler, yalandır. Ben bir padişahın iki parça gemiyle tahttan düşmeyeceğini herkesten fazla bilirim.